Ayrım 17.
Sayfa 43. Türkiye'de sosyal politikanın tarihsel gelişimi. Cumhuriyet öncesi dönemde sosyal politika. Osmanlı Devleti'nde üretim sisteminin ağırlıklı olarak tarıma dayalı olması, toplumsal ilişkilerin bu üretim anlayışı çerçevesinde oluşmasını sağlamıştır. İslam dininin kabul edildiği diğer devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de dini kurumlar toplumsal yapıyı doğrudan şekillendirmiş ve kendi dönemi içerisinde ileri sayılabilecek birçok düzenlemeyi uygulamaya koymuştur. Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e uzanan evrede modern sosyal devletin düz bir ilerleme çizgisi oluşturduğunu söylemek mümkün değildir. Sosyal refah devletinin 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanan modernleşme sürecinin nihai durağı olduğu şeklindeki yaklaşım açıklayıcılığını yitirmiş ve günümüzde olduğu gibi Osmanlı toplumunda da refah uygulamalarının ne tür bir yönetim tekniği ve siyaset tarzı olduğu gerçeği daha da belirginleşmiştir. Osmanlı sosyal devlet ve refah uygulamalarının doğru anlaşılması, Osmanlı refah sisteminde tanımlanan hayrat, mebarrat, ihane, fukaraperver gibi kavramların günümüz sosyal politika kavramları olan refah sistemi, refah rejimi, sosyal devlet ve sosyal yardım gibi kavramlarla ilişkisinin belirlenmesine ve Osmanlı tarihi çerçevesinde bunlara yüklenmiş olan anlamların bilinmesine bağlıdır. Özbek 2002-18. Geleneksel koruma kurumları. Toplumsal yapının en önemli kurumlarından biri olan aile, varlığına insanlık tarihi boyunca koruyup sürdürebilen sosyal kurumların başında gelmektedir. Yapısı ve fonksiyonları itibariyle aile, toplumların değişik sosyo-kültürel yapılarına göre farklı görünümlere sahip olsa da daima var ola gelmiştir. Özellikle çocuğun bakımı, eğitimi ve sosyalleştirilmesi fonksiyonlarının yanında aile, sığınma, koruma, himaye, sevgi ve ilgi gibi sosyo-psikolojik görevlerin de yerine getirilmesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Aileye gerçek manada alternatif teşkil edebilecek başka bir sosyal kurumun olmaması, sosyal politika uygulamaları çerçevesinde aile kurumunun daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur. Seyyar 1999-10. Aile içindeki bağımlılık duygusu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının da gelişmesine katkı sağlamıştır. Türk aile yapısının aynı zamanda toplumsal yapının da temelini oluşturması, ailenin toplumsal yapı içerisinde geleneksel sosyal politika koruyucusu olarak güç kazanmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti'nde bir nevi üretim ve tüketim birliği niteliği taşımış olan aile, kişilerin sosyal risklere karşı korunması bakımından çok önemli bir rol oynamış, aile içi yardımlaşma, sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturmuştur. Üretimin ağırlıklı olarak tarım sektöründe gerçekleşmesi, gelenekler, dini inançlar ve pederşahi aile kuralları, ailenin bölünmeden geleneksel bir koruyucu olarak güç kazanmasında etkili olmuştur. Akbulak ve Akbulak 2004-3. Sıra sizde 5. Osmanlı Devleti'nde ailenin sosyal politikaya ilişkin koruma fonksiyonunu nasıl yerine getirdiği hakkında bilgi veriniz. Türkiye'deki toplumsal ilişki ve yapıların kapitalist dünya sistemi içindeki evrensel dinamiklerden etkilenmeye başlamasının zamanını kesin bir şekilde belirlemek zordur. Bu etkilenmenin 18. yüzyıl sanayi devrimine geçiş dönemiyle ya da 16. yüzyılda batıdaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Anadolu'nun 15 ve 16. yüzyıllardaki toplumsal yapısında feodalleşme gibi görünen özellikler, despotik bir Orta Doğu devlet geleneği ve bunun merkezci bir emir kumanda ekonomisini anımsatan özellikleriyle bir arada var olmuştur. Tezel 1994-36. Osmanlı Devleti'nde üretim yapısının ağırlıklı olarak tarıma dayanması, bu alanda başarılı bir sistemin kurulmasını gerekli kılmıştır. Tımar sistemi olarak tanımlanan Osmanlı toprak sistemi, köylülerin kiracı olarak işledikleri topraklarda elde ettikleri ürünün bir kısmını toprağın sahibi olan devlete vermeleri şeklinde işlemiştir. 16. yüzyıla kadar başarıyla sürdürülen bu sistemin bu dönemden itibaren yozlaşması, devlet ve köylü arasındaki aracıların çoğalması, devletin çözülmesiyle paralel bu sistemin de güç kaybetmesi ve ortadan kalkmasıyla sonuçlanmıştır. Talas 1992-35. Yeni kıtaların bulunması, ticaret ve sanayi kapitalizminin hızla gelişmesi ve makine çağı Osmanlı ülkesinin uluslararası ticaret alanından uzaklaşmasına neden olmuştur. Osmanlı toplumunda sosyal koruma gereksinimi, küçük yerleşim merkezlerinde yaşayan kalabalık aile ve tarıma dayalı kapalı ekonomik yapı içerisinde büyük ölçüde akrabalar, komşular arasında karşılanabilmiştir. Güçlü bir dayanışma duygusuyla insanlar, yüzyıllar boyu birbirlerinin yardımcısı ve güvencesi olabilmişlerdir. İslam dininden kaynaklanan zekat, fitre, adak, kurban, kefaret, sadaka, yardım ve bağış türündeki yardımlarla imece geleneğinin bu alandaki gereksinimleri karşılamada önemli payı olmuştur. Altan 2009-60. İslam düşünce sisteminde ekonomik faaliyetler bir bütün olarak toplumun refahını her şeyin üstünde tutan bir anlayışça belirlenmektedir. Batı uygulamalarındaki faydacı yaklaşımlardan farklılaşan bu bakış açısıyla ekonomik amaçlar, yoksul ve muhtaçların gözetilmesi, gelecek nesillerin refahına kaynak tahsis edilmesi ve toplum yaşantısının iyileştirilmesi anlayışlarına uygun düzenlenmiştir. Birey-toplum ilişkisinin bu şekilde kurgulanması, hayır kavramından türeyen kurumların oluşmasına ve bunların servetin toplum içinde yeniden bölüştürülmesi görevini gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Osmanlı kent ve kasabalarındaki kalabalık yoksul ve işsiz gruplar bu tür hayır kurumlarından geçinmişlerdir. Seçkinler elinde toplanan servetin önemli bir bölümü hayır amaçlı vakıflara aktarılmış ve bu tür kurumlar Osmanlı ekonomik yapısının temelini oluşturmuştur. İnalcık 2000 83-84. Bir malın hayır temelli kullanılması amacıyla özel mülkiyetten çıkarılarak toplumsal mülkiyete intikal ettirilmesi ve orada tutulması anlamına gelen vakıf kavramı, bir İslam hukuku düzenlemesi olmasına karşın en başarılı örneklerini Osmanlı döneminde vermiştir. İslam devletlerinde çok önemli bir sosyal kurum olma özelliğini taşıyan vakıflar, ekonomik ve toplumsal hayatta birçok temel fonksiyonun yerine getirilmesini sağlamışlardır. Kitap. Vakıf ve vakıfların sosyal politikaya ilişkin işlevlerini daha detaylı incelemek için bir sosyal siyaset müessesi olarak vakıf adlı kitaba bakabilirsiniz. İ. Erol Kazak, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Sayı 7, Sakarya 1994. Osmanlılarda vakıfların çok daha büyük gelişmeler gösterdiği, toplumun eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarının ötesinde son derece ayrıntılara dönük alanlara bile yöneldiği anlaşılmaktadır. Bu durumu ifade etmek için Batılı tarihçiler 16. yüzyıl Osmanlı toplumu için vakıf cenneti tabirini kullanmışlardır. Dönemin şartları içinde vakıfların toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan tek yaygın toplumsal kurum olduğu görülmektedir. Osmanlı toplum yapısının vakıfların gördüğü işlevlerin göz önünde tutulmadan incelenmesi mümkün değildir. Osmanlılar da devletin kendisini sosyal fonksiyonlarla tanımlamaması bu konularda harcamaların yapılmasını da mümkün kılmamıştır. İslami gelenekte bir devlet görevi olarak tanımlanan bu işlevlerin başta padişah, devlet yetkilileri ve zenginler tarafından kurulan ve devletin de vergi muafiyetleriyle dolaylı olarak desteklediği vakıf kurumu tarafından yerine getirildiği görülmüştür. Bu durum İslami kaynaklardan çok eski Doğu imparatorluklarının etkisinde kalmanın ve İslam hukukunda özel hukuk ve kamu hukuku ayrımının netleşmemesinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Kozak 1994-16. Vakıf, bir hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişinin sahip olduğu malın özel mülkiyetten çıkarılarak toplumsal mülkiyete aktarılmasına ve orada tutulmasına denir. Savaşlar nedeniyle sürekli değişen sınırlar ve toplumsal yapının din, dil, ırk, kültür ve gelenek bakımından oluşturduğu farklılıklar, Osmanlı toplum yapısını karakterize eden unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Bu farklılıklar tüm toplumu kapsayacak sosyal politika uygulamalarının ortaya çıkmasını ve yaygınlaşmasını güçleştirmiştir. Devletin geniş bir coğrafyada çok farklı kültürel yapılara ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalabileceği düşüncesi, sosyal politika işlevlerinin vakıflar ve meslek örgütlenmeleri yoluyla gelişmesinin önünü açmıştır. 13. yüzyılın ortalarından başlayarak Osmanlı toplum yaşantısının düzenlenmesinde önemli tesirlere sahip olan ahi teşkilatları çok yönlü sosyal yapılardır. Ahi teşkilatının sosyal yapı ve çalışma hayatı üzerinde çeşitli etkilerinden söz edebilmek mümkündür. İlk olarak usta, kalfa, çırak şeklinde kurulan mesleki hiyerarşi ahi teşkilatı içerisinde yapılandırılmış, mesleki ve ahlaki temele dayalı güçlü bir niteliğe sahip olmuştur. Esnaf ve sanatkarlıkta önemli bir sorun olan üretici-tüketici çıkar ve ilişkileri birbiriyle çatışmadan bu teşkilatlar içerisinde çözümlenebilmiştir. Yine ahi teşkilatlarınca oluşturulan konuk evleri Anadolu'nun her köşesinde her türlü konağa kucak açacak önemli bir sosyal fonksiyonu yerine getirmiştir. Çağatay 1981-101. Ahi teşkilatı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan Müslüman halkın sanat, ticaret ve ekonomi gibi mesleki alanlarda yetişmesini sağlayan dini, ticari ve mesleki örgütlenmedir. Osmanlı sanayi ve iç ticaret kesimleri esnaf birlikleri halinde teşkilatlanmıştır. Esnaf birlikleri rekabete değil, işbirliği, karşılıklı kontrol ve tahsis ilkelerine bağlı olarak çalışmışlardır. Bu şartlar altında iş ve çalışma hayatı belirgin bir disiplin altına alınmış ve kapitalist anlayışta olduğu gibi herkesin istediği mesleği istediği yerde ve istediği şekilde yapmasına imkan verilmemiştir. Mesleki eğitim, usta, kalfa, çırak hiyerarşisi içinde gerçekleşmiş ve keyfi davranışlar önlenmiştir. Esnaf birliklerinde meslekteki beceriye ve tecrübeye dayanan bir kademeleşme mevcuttur. Fakat bu Avrupa'da daha sonra sendikacılığın temelini oluşturacak olan sınıflı bir yapılanma değildir. Tabakoğlu 410. Ahi teşkilatının başlıca amacı karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma düşüncesinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasıdır. Yoksula, yabancıya ve misafire sofra kurup onu beslemek ahilik ideolojisinin temelini karakterize etmektedir. Bu çerçevede ahiliğin sosyal karakteri, doğruluk ve dayanışma noktalarında toplanmıştır. Bu birlikler Avrupa'daki benzerleri gibi üyeleri ve aile efradı için hastalık, evlenme, doğum, iş kurma, işsizlik, ölüm gibi bir takım sosyal risklere karşı aynı ve nakdi yardım sağlayan dayanışma sandıkları kurmuşlardır. Bu sandıklar muhtaç duruma düşmüş esnaf ve aileleriyle fakirlere de yardım etmişlerdir. Akbulak ve Akbulak 2004-4. Kitap. Ahi teşkilatının yapılanması ve Türk toplum hayatındaki önemine ilişkin bir Türk kurumu olan Ahilik adlı kitaba bakabilirsiniz. Neşet Çağatay, Türk Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1981. Ahi teşkilatının Osmanlı İmparatorluğundaki esnaf ve sanatkarlar üzerindeki etkisinin 15. yüzyılın ortalarından sonra azaldığı görülmektedir. Ahilik, İmparatorluğun uyguladığı merkeziyetçi politika ve biraz da gizliliğe dayanan kendi teşkilatlanması nedeniyle yönetimin uyguladığı idari sisteme ayak uyduramayarak giderek zayıflamaya başlamıştır. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren güç kaybetmeye başlayan ahi teşkilatı yerine merkeziyetçi politikaya ayak uydurabilen yönetimin gözetim ve denetimine açık lonca teşkilatının doğmaya başladığı ve ilerleyen dönemde güçlenerek imparatorluktaki esnaf ve sanatkara egemen olduğu görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman olmayanlar üzerindeki egemenlik alanının sürekli büyümesi, esnaf ve sanat kuruluşlarında Müslüman olanlarla olmayanların arasındaki ayrımın kalkmasına ve 17. yüzyıldan itibaren muhtelif dinlerden kişilerin olduğu lonca benzeri kurumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 17. yüzyılın sonuna doğru yaygınlaşan bu kurumlar, Osmanlı şehirleriyle Orta Doğu'nun diğer kentlerinde 20. yüzyılın başına kadar ekonomik ve sosyal hayatta önemli roller oynamışlardır. Dilik 1991-32-33. 17. ve 18. yüzyıllara kadar kendine yeterli bir sanayiye sahip olan devlet, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu durumunu sürdürememiştir. 1838 yılında İngiltere, daha sonra Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle yapılan liberal ticaret anlaşmaları sanayiyi büyük bir çöküntüye uğratmış, bu durum loncaların dağılmasına neden olmuştur. Kırım Savaşı sonrası başlatılan borçlanma siyaseti ile devletin gelirlerine el konulması, savaşlar, sermaye ve girişim yetersizliği sanayileşme için gerekli kaynakların ayrılmasına engel olmuştur. Ordunun ve sarayın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bazı sanayi kuruluşları kurulmuşsa da azınlıklar ve yabancılar tarafından kurulan işletmeler dışında sanayi alanında gelişme olmamıştır. Tokol ve Alper 2011-27. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri. Tanzimata kadar hukuk düzenini Türk örfi hukuku ve İslam hukuku anlayışı içinde sürdüren Türk toplumu, Tanzimat Fermanı'ndan itibaren 1839 tüm kurumlarında köklü değişimler yapmaya yönelmiştir. Bu tercih tüm kurumlarda olduğu gibi hukuk sisteminin çağın şartlarına göre düzenlenmesinde de Batı'nın sanayileşmiş ve kalkınmış modellerinin Türk toplum yapısına uyarlanması şeklinde ele alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın sonuna doğru çözülmeye başlayan ekonomik toplumsal yapısı, vakıflar ve loncalar gibi dayanışma ve yardımlaşma kurumlarının da etkinliğini azaltmıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde 2. Mahmut zamanında başlanılan ve Abdülmecit döneminde sürdürülen yapı, deri, cam, halı, dokuma ve savaş donatım sanayinin kurulması çabaları sonucu İstanbul ve Rumeli'de çoğu yabancı sermaye ve ortaklıklar tarafından kurulup işletilen bu fabrikalardaki işçi sayılarında artışlar olmuştur. Bu koşullar altında işçi statüsünde çalışanların iş ilişkilerinde korunmalarını öngören politikaların izleneceği bir ortam da oluşmaya başlamıştır. İş ilişkilerini düzenleyen geleneklere dayalı kralların yerini pozitif hukuk kuralları almış, birbirini izleyen nizamnamelerle ilk yazılı hukuk kurallarına işlerlik kazandırılmıştır. Altan 2003-66. 1845 yılında çıkarılan polis nizamı, beldede düzenin, halkın ve belde sahiplerinin güvenliğinin sağlanması için bir takım genel kuralların bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Polis nizamının işçi faaliyetlerine ilişkin maddesinde kamu düzenini bozucu etkilerin önünün alınması şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. Madenlerin işletilmesinde, kullanılan girdilerin ve istihdam edilen insan gücünün kullanılmasında idareye ve maden mühendislerine bir takım yükümlülükler getiren 1863 tarihli Mevad-ı Madeniye'ye dair nizamname, maden işçilerinin yönetimine ilişkin esasları belirlemeye çalışmıştır. Tanzimat döneminin bir diğer düzenlemesi de dönemin şartları bakımından oldukça ileri bir sosyal politika düzenlemesi şeklinde olan Dilaver Paşa Nizamnamesidir. 1865 yılında Ereğli Madini Humayun Teamülnamesi ismini taşıyan düzenleme, işçilerin korunması ve huzur içinde çalışacakları iş şartlarının oluşturulmasını hükme bağlayan çok sayıda maddeyi ihtiva etmektedir. İşçilerin barınma yerlerinin temini, çalışma süreleri, dinlenme sürelerinin çalışma süreleri dışında tutulması, Hristiyan işçilere kendi dini günlerinde izin verilmesi gibi çok sayıda ve dönemin çalışma ilişkilerinin çok ilerisinde düzenlemeler içermektedir. 1869 tarihli Madin Nizamnamesi de iş güvenliği ilkeleri üzerinde ısrarla durmuş ve akit serbestisi ilkesini tanımlamaya çalışmıştır. Turan 1990-142-145. İlk Türk Medeni Kanunu olma özelliğini gösteren 1876 tarihli mecelle, iş ilişkilerini dönemin anlayışına uygun olarak insan kirası şeklinde ele almıştır. İşçi işveren ilişkilerine liberal ve bireyci görüşle yaklaşan, işçi ve işverenin tam bir özgürlük içinde iş ilişkilerini düzenlemelerini kabul eden mecelle, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde ilkel ve bireyci bir görüş getirmiştir. Tokol ve Alper 2011-28. Mecellenin iş ilişkilerine akit serbestliği çerçevesinde inceleyen görüşleri yanında ücretlerin aynı ödenmesini yasaklayan ve günlük çalışma sürelerini düzenleyen hükümleri de mevcuttur. 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk medeni kanununun kabulüne kadar 57 yıl yürürlükte kalan mecelle, dönemin siyasi tartışmalarına sıkça konu edilmiştir. Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir bilim kurulu tarafından hazırlanan ve 1877 yılında Sultan Abdülhamit tarafından uygulanmaya başlayan ilk medeni kanundur. 1926 yılında kabul edilen medeni kanuna kadar yürürlükte kalmıştır. Birinci ve ikinci meşrutiyet dönemleri Osmanlı ülkesinde ekonomik sorunların daha da derinleştiği dönemdir. 1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi, devletin mali kaynaklarına el koymanın yanında bazı doğal kaynakların işletme imtiyazını da kazanmıştır. Bazı hürriyetleri belirleyen ancak bunları teminat altına alamayan birinci meşrutiyet denemesi dönemin şartlarının etkisiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1908'de kabul edilen ve 1909'da yapılan düzenlemelerle çalışma hayatında oldukça liberal bir düzenleme getiren ikinci meşrutiyet, Osmanlı vatandaşlarının toplanma ve birleşme hakkına sahip olduğu ancak ayrımcı örgütlenmelere de izin verilmeyeceğini hükme bağlamıştır. 1909 yılında başlayan yoğun grev hareketleri, 31 Mart olayı ve Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları meşrutiyet düzenlemelerindeki hakların kullanılmasına engel olmuştur. Turan 1990-156-157. Dönemin Osmanlı'da ilk işçi hareketlerine de sahne olduğu görülmüştür. Buna ilişkin değerlendirmeler Türkiye'de sendikacılığın tarihsel gelişimi bölümü içerisinde verilecektir.